1. Korintoslar mektubunun 12. bölümüne geldik ki bu bölüm kutsal kitapta önemli bölümlerden bir tanesidir. Bir taraftan evet kutsal ruhun aracılığıyla verilen armağanlara değinmektedir. Diğer taraftan da bu bölümde bazı ayetler, bazı sözler yanlış anlaşılarak, yanlış yorumlanarak yanlış öğretilerin çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu bölümü biraz daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Evet, 1. Korintoslar 12. bölümün konusu armağanların verilmesidir. 1. Korintosların ilk kesimi dünyasal konularla ilgiliydi. 12. bölümde ruhsal konularla ilgili yeni bir kesim başlıyor. 12. bölüm, 13. bölüm ve 14. bölümler ruhsal armağanlar konusundadır. Bölüm 12, armağanların verilmesi. Bölüm 13, armağanların enerjisi. Bölüm 14'te armağanların kullanımı hakkındadır diyebilirim. Özellikle Korintos topluluğunda dillerle ilgili konuda sahtekarlıklar yaşanmaktaydı. Pavlos bu yanlışlıkları düzeltmek için onlara nelerin gerçek ve doğru olduğunu, toplulukta nasıl hareket etmeleri gerektiğini, neyin önemli, neyin bina edici, neyin yıkıcı ve yanlış olduğunu belirtmek istiyor. İmanlılar topluluğundaki tüm armağanların topluluğun büyümesi, topluluğun gelişmesi için olduğunu özellikle vurgular altını çizer Pavlus. Bir toplantıda bir kimsenin ayağa kalkıp da kimsenin anlamadığı, hatta kendisinin bile anlamadığı bir şeyler söyleyip durmasının doğru olmadığını göstermek istiyor Pavlus. Tabii bununla da böyle kimseler kendilerinin daha üstün imanlılar olduğunu bazen bilerek, bazen de farkına varmadan göstermek girişimi vardır. Tabii ki bunun gerisinde bir gurur da vardır. Bu tür yaklaşımlar tabii ki öteki imanlılara bir yardımı ya da yararı yoktur. Hatta bu türden bir toplulukta bazı imanlılar kendilerini değersiz, zayıf, bir işe yaramadıkları hissini verir. Ya da acaba gerçekten iman ettim mi, etmedim mi şüphesini doğurur. Oysa tüm armağanlar farklılıklar içinde birlik sağlamak için verilmiştir. Pavlos oradaki imanlılara, kardeşlerim ruhsal bağışlara gelince bu konuda bilgisiz kalmanızı istemiyorum diyor 12. bölümün 1. ayetinde. Aslında Korintos'taki imanlılar İsa Mesih'e iman etmeden önce puta tapan insanlardı, yani putperestler. Bu da elbette ki şeytanın tam istediği şeydir. İnsanları puta yönelsin, gerçek Tanrı'ya değil, insanları hurafelere inandırsın. İnsanları karanlıkta tutsun. İnsanlar kendi akıllarını, kendi Rabbin verdiği o beyinlerini kullanmasınlar. Kör olsunlar. Bu şeytanın taktiğidir bugün de. Ve bugün de biliyoruz ki bazı uzak ülkelerde birçok putperest dinlerde mistik şeyler, dillerle konuşmalar olmaktadır. Pavlos bu konuda imanlıları uyarıyor. Bu alanda bilgisiz kalmanızı istemiyorum. Çünkü bilgisizlik sizi imanlı olsanız bile yanlış şeylere yöneltir, sizi kör bırakır ve sizin imanda büyümenizi engeller diyordu aslında. Ya da sizin o özgürlüğünüzü mahveder bilgisizlik diyordu ya da yanlış şeyler. Burada geçen armağanlar sözcüğü İngilizce ve Almanca çevirilerde ruhsal armağanlar, ruhun armağanları ve ruhsal bağışlar olarak da geçmektedir. Yunancası pneumatikadır ki harfi tercümesi ruhsallıklardır. Dünyasallıkların tam zıddı, tam karşıtıdır. Pavlos 3. bölümde Korintoslu imanlılar arasındaki ayrılıkları ele almış ve şöyle yazmıştı. Kardeşler, sizlerle ruhsal insanlarla konuşur gibi konuşamadım. Tersine bedensel kişilerle, Mesih'te çocuklarla konuşur gibi konuştum. O ilk kesim dünyasallıklar hakkındadır. Çünkü soruları dünyasallıklar, dünyasal Hristiyanların ilgilendiği şeyler hakkındadır. Dünyasallıklar, bölünmeleriyle değişik liderler hakkındaki çekişmeleri, cinsel ahlaksızlık, bir kardeşi mahkemeye vermeleri, seks sorunu, kadınların giyim ve erkeklerin saçı, sevgi ziyafeti, Rabbin sofrasında oburluk ve ayyaşlık gibi konulardı. Bunların hepsi dünyasal şeylerdi. Aynı şeyleri günümüz kilisesinde de bulabiliriz. Dünyasallıklar hakkındaki kesim düzelticiydi. 12. bölüme gelince ruhsallıklarla ilgili kesim başlıyor ve bu yapıcı, bina edici bir kesimdir. Pavlos konuyu değiştirmekten mutluluk duyuyor diyebilirim. Bence 12. bölüme geldiği zaman derin bir oh çekerek rahatlamıştı Pavlos. Diğer sorunları da görüşmeye razıydı. Onları yanıtlamaya razıydı ve yanıt da veriyor ama onlarla gerçekten ruhsal konular hakkında konuşmak istiyor. Pavlos bu bölümde birleştiren ruh, sevgi yasası ve imanlının dirilişteki zaferi olmak üzere üç konuya değinecektir. Bu arada ruhun armağanlarının ruhsallıklardan biri olduğunu da söylemeliyim. İkinci ayette biliyorsunuz putperestken şöyle ya da böyle saptırılıp dilsiz putlara tapmaya yöneltilmiştiniz diyor. Putlar sessiz ve dilsizdiler. Pavlos daha önce putun bir hiç olduğunu söylemişti. Bu yüzden putlara sunulan et kirli değildi. Korintos'ta durum böyleydi. Hayvanlar putlara sunuluyordu, sonra da getirip kasap dükkanlarında satılıyordu. Pavlos böyle bir girişimin hiçbir şeyi değiştirmediğini söylüyor. Putlar hiçbir şeydirler. Ancak herkes bunu tam olarak anlamaz. Mezmur 115 ayet 5'te mezmur yazarı ağızları var konuşmazlar, gözleri var görmezler demişti. Habakuk peygamber de aynı şeyi yazmıştı. İnsanın biçim verdiği oyma ya da dökme putun ne yararı var ki aldatmaktan başka diyor. Putu yapan yaptığına güvenir ama yaptığı ne ki dilsiz puttan başka. Habakuk 2:18. Üzerinde konuşacağı çok ilginç şey diri Tanrı'nın imanlılara verdiği armağanlar konusudur Pavlos'un. Bu yüzden onlara geçmişte saptırılıp bu dilsiz putlara yöneltildiklerini hatırlatır. Bu nedenle diyor 3. ayette, bilmenizi isterim ki Tanrı ruhuyla etkilenen hiç kimse İsa lanetli olsun demez. Kutsal ruhla etkilenmeyen insan da İsa Rab'dır diyemez diyor 3. ayette. Burada büyük bir gerçeği, iman yaşamının mutlak bir gerçeğini yani İsa Mesih'in Rab'liğini görüyoruz. Başka deyişle burada Pavlos üçlü birlikte İsa Mesih'in Rab'liğinden söz ediyor. Tanrı'nın ruhu aracılığıyla İsa'yı küçümseyemezsiniz. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ayrıca kutsal ruhun aracılığı olmadan da hiç kimse İsa Rab'dir, onu Rab olarak kabul edemez, diyemez. Rab sözcüğünü söyleyebiliriz tabii ama Rab İsa'nın ne dediğini hatırlayın. Beni Rab Rab diye çağıran herkes göklerin egemenliğine girecek değildir. Ancak göklerde olan babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki, Rab Rab, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinleri kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça şöyle diyeceğim, ben sizi hiç tanımadım. Çekilin önümden ey kötülük yapanlar. Bunu Matta 7. bölüm 21-23 ayetlerde okuyoruz. Neden böyle olacak? Çünkü Rab deyişleri sadece yüzeysel bir şeydir. Rab ise onların Rabbi değildi. İsa'yı Rab yapmak ruhun inancıdır. Hristiyan inancının merkezi gerçeği nedir? Mesih'in çarmıhı olduğunu söyleyenler var. Tabi bu çok çok önemlidir Mesih inancında ama ben buna tam olarak katılmıyorum. Kurtulmak için çarmıha geldiğimiz halde çarmıhta çünkü kalmıyoruz. Diri Mesih'le birleşiyoruz. İşte en önemli olan şey İsa Mesih'in ölümü yenerek dirilmesidir, diriliş. Simon Petros'un Pentekost günü yaptığı konuşmaya nasıl son verdiğine dikkat edin. Haberciler 2. bölüm 2.36'da. Böylelikle tüm İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin. Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz bu İsa'yı hem Rab hem de Mesih yapmıştır. Evet dostum, İsa Rab'dir. O egemen efendidir. İman yaşamında önemli olan şey onun egemenliğidir. Kutsal Ruh, ruhun İsa'ya itaat ve sadakatini buyurur. Gerçek kilise, bu gerçeğin kutsal ruh aracılığıyla yorumlandığı biçiminde etrafında toplananlardan oluşmuştur. Kutsal ruh, İsa'nın Rabliğini benim hayatım için yorumlar. İsa'nın sorduğu büyük soruyu hatırlayın. Ben kimim dersiniz? İsa aynı soruyu hala soruyor. Mesleğiniz, renginiz, hayattaki konumunuz her ne olursa olsun, her kim olursanız olun, nerede olursanız olun, nasıl olursanız olun fark etmez. İsa size ben kimim dersiniz diye soruyor. İsa aynı soruyu öğrencilerine sormuş ve Simon Petrus öğrenciler adına konuşmuştu. Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin demişti Matta 16.16'da. O mesedilmiş olandır, yani kraldır, Rab'dir. Kimse İsa Mesih kendisine egemen olmadan Mesih'in kilisesinde hizmet etmeye layık değildir. Bunu mektubun başında görmüştük. Yani 1. Korintoslar mektubun başında. Paulus şimdi aynı şeyi yeniden vurguluyor. Kutsal ruhun günümüzdeki birleştirici işi bütün imanlılara İsa'nın Rabliğini göstermektedir. Bu birlik içerisinde çeşitli armağanlar vardır. 4. ayette ruhsal bağışlar çeşit çeşittir ama onları sağlayan ruh aynıdır diyor. Yani çeşitli ruhsal armağanlar ya da bağışlar vardır ama Rab birdir. Yanlış olan şuydu, Korintos'taki imanlılar sanki sadece bir armağan, yani dillerle konuşma armağanı varmış gibi hareket ediyordu. Evet, sanki sadece bir armağan varmış gibi hareket ediyordu ki bu dillerin de gerçekten öyle bilinmeyen diller mi, yoksa o dönemlerde konuşulan diller öyle bilinmeyen diller değil. Bunu Habercilerin İşleri 2. bölümde görüyoruz. Konuşulan diller ve lehçelerdi. Dediğim gibi buna daha sonra daha ayrıntılı bakacağım. Paulus onlara bakın kardeşler diyor. Sizin birliğinizi oluşturan armağanlara sahip olma değil. Tüm ruhsal bağışların kaynağı olan kutsal ruha sahip olma üzerine kurulmuştur. Anladınız değil mi? İmanlıların birliğini sağlayan armağanlara sahip olma değil. Tüm ruhsal bağışların kaynağı olan kutsal ruha sahip olma üzerine kurulmuştur. Her imanlının yüreğinde kutsal ruh vardır. İşte birliği oluşturan budur. Armağanlar çeşitli insanlara dağıtılmıştır. Birliğin olabilmesi ve gelişip büyüyebilmesi için çeşitli kişilere çeşitli armağanlar, yetenekler verilmiştir. Armağanın Yunancası harismadır. Bazı insanlar ne yazık ki bu sözcüğü dillerde konuşmaya uyarlarlar ve karizmatik hareketten söz ederler. Bu da bunu söyleyenlerin ve iddia edenlerin ne kadar bilgisiz olduklarını gösterir. Çünkü bu sözcük kutsal ruhun kilisedeki bütün imanlılara verdiği tüm armağanlardan söz eder. Bunun gibi diyor 5. ayette, hizmet görücülük de çeşit çeşittir ama bunu sağlayan Rab aynıdır. Yani çeşitli görevler vardır ama Rab birdir. Bu Rab İsa Mesih'tir. Hangi armağana sahip olursanız olun, bu bir şey değiştirmez. O armağanı kullanan Rab İsa'dır ve kendisi bu armağanı kendi yüceliği için kullanmaktadır. 12. bölümün 6. ayeti. Güçlü işlerin uygulanması da çeşit çeşittir ama her insanda her işi uygulayan Tanrı aynıdır. Çeşitli etkinlikler vardır. Yani enerjinin çeşitli etkinlikleri vardır ama tümünde etkin olan aynı Tanrı'dır ve imanlıda da etkin olan Tanrı'dır. Bu da bize tek bir Tanrı olduğunu ama onun üçlü birlik olduğunu hatırlatır. Üçlü birlik birlikte çalışır, birlikte vardır. Ama birlikte çeşitlilik vardır. Şuna dikkat edin. Kutsal Ruh armağanları verir. Rab İsa Mesih armağanları yönetir. Bunların tümü onun yönetimi altındadır. Baba Tanrı da gücü sağlar ve armağanlara enerji verir. Tekrar edeyim. Kutsal Ruh armağanları verir. Rab İsa Mesih armağanları yönetir. Baba Tanrı gücü sağlar ve armağanlara enerji verir. Tüm bunlar İsa Mesih'i yükseltmek ve onun Rabliğini yüceltmek içindir. 7. ayette herkesin ortak yararı için herkese ruhun kendine özgü açıklanışı verilir diyor. Özellikle armağanın ne olduğunu tanımlayalım. Ruhun armağanı nedir? Bir hizmet kapasitesidir. Bir işlevdir. İşte bu. Kısaca özeti bu. Evet, ruhun armağanı nedir? Bir hizmettir, bir işlevdir. Bu ne anlama gelir? Ruhsal anlamda bir armağan, kutsal ruhun imanlı aracılığıyla belirli bir hizmet yaptığı ve bunu gerçekleştirmek için de imanlıyı kullandığı anlamına gelir. Buna şunu da ekleyeyim. Bu armağanların Tanrı'nın ruhunun gücünde gerçekleşmesi gerekir. Bunu kişisel bir hale getirirsem, ben hiçbir şeyim, hiçbir şeyim yok. Ne Tanrı'ya ne de insanlara hiçbir yararım yok, hiçbir şey veremem. Bu bir gerçektir. O bana bir armağan verdi ve ben de o armağanı kullanacağım. Bunun Tanrı'nın ruhunun kendisini benim hayatımda göstermesinin tek yolu olduğunu burada söyleyeyim. Herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor. Ruhu belli eden armağan işte budur. Armağan ruhu belli eden bir şeydir. Bu doğal bir armağanın kullanılması anlamına gelmez. Örneğin bir kadında şarkı söyleme yeteneği olabilir. Harika bir sesi olabilir ama eğer kutsal ruhun gücüyle söylemezse Tanrı bu yeteneği kullanamaz ve kullanmaz. Günümüzdeki çoğu kilisede müziğin bu denli alçak bir düzeye inmesinin nedeni budur. Ya da ilahilerin sözlerinin. Müzisyenler ihtiyaçları olan tek şeyin yetenek ve eğitim olduğunu düşünürler. Tabii bunlar çok çok önemli. Eğer bunlara sahip iseler diyorlar, harika olduklarını ve Rabbin onlarsız yapamayacağını düşünüyorlar. İşte yanlış olan budur. Ancak işin aslı Rabbin onlarsız işini daha iyi yürüteceğidir. Avrupa'nın birçok yerine gittim ve birçok kilisede hizmet ettim. Rabbin sözünü öğrettim. Yıllar boyunca birçok şey öğrendim ve bir müzisyenin toplantıya bir şeyler mi eklediğini yoksa toplantıdan bir şeyler alıp götürdüğünü mü söyleyebileceğim bir yere geldim. Daha ben ayağa kalkıp konuşmadan önce söylenen bir solonun mesaj başlamadan onu mahvettiğini gördüm. Ayağa kalkıp, selamlayıp eve gitmeyi istedim çoğu zaman. Kutsal ruhun eğer inanlı onun bunu yapmasına izin verirse, onun doğal yeteneklerini kullanır. Ancak doğal yetenek, kutsal ruhun yönetimi altında olmadıkça hiçbir şey yapamaz ya da hiçbir şeydir. Belki burada bu doğal armağanlara ilişkin bir açıklama daha yapmam gerekecektir. Bakın bizler Tanrı benzerliğinde yaratıldık. Ve Rab bizleri insan olarak yarattı. Ve bizlere çeşitli yetenekler verdi. Bu yetenekler aslında tanrısal yeteneklerdir. Yani Tanrı bizleri kendi benzerliğinde yarattı. Neydi bu benzerlik? Konuşma, düşünme, planlama, yapma, ayırt etme, karar verme, sevgi gösterme, merhamet etme ve benzeri gibi şeyler. Hizmet etme. Günah ile Tanrı'nın bize verdiği bu armağanları da yozlaştırdık. Bu armağanları hep kendi yararımız için kullandık ve kullanmaktayız. Yani sevgiyi nasıl yozlaştırdıksa bu armağanları Rabbim bize verdiği yetenekleri de yozlaştırdık. İman edince ne yapıyoruz? Kendimizi tümden Rab'be teslim ediyoruz. Kutsal Ruh bizim varlığımıza gelir. Bizi eline alır. Kendimizi Rab'be verdiğimiz için artık her yeteneğimizi de aslında Rab'be vermiş, Rab'be adamış oluyoruz. Bizler bu yeteneklerimizi, kendimizi nasıl Rab'be verdiysek, bu yeteneklerimizi de geliştirip Kutsal Ruh'un denetimine verdiğimizde bunları Rabbin inanlar topluluğu için, kilise için kullanmaya başlarız. Bakın, bazen şuna inanılıyor. Biz iman edince bize otomatikman gökten armağanlar iniyor. Evet, olabilir. Ama ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu çok basit bir yaklaşımdır ve sanımca da bir bahane uydurmaktır. Birçok Alman kiliselerine gittiğimi söyledim. Bazı kiliselerde şöyle deniyor. Biz Kutsal Ruh'un bizi yönlendirmesini bekliyoruz ve öyle kalkıp Tanrı sözünden paylaşıyoruz. Tabii bunu yaparlarken ellerinde hazırladıkları bir şey yok. Eminim ki kutsal kitabı okuyorlar ve kutsal kitaptan epey de bilgileri vardır. Ama emin olun hazırlanmadan gelen ve biz kendimizi Kutsal Ruh'un yönlendirmesine bırakıyoruz diyenlerin bazen de yanlış şeyler söylediklerini üzülerek gördüm ve görüyorum. Peki o zaman zırvalayan, yüzeysel kalan, yanlış şeyler söyleyen Kutsal Ruh mu? Hayır, kesinlikle hayır. Bu akılsızlık, bu insanların Tanrı sözünü yanlış anlayıp yorumladıklarından kaynaklanıyor. Her zaman şunu vurgularım kardeşim. Tanrı bizi olduğumuz gibi kabul eder. Ama olduğumuz yerde kalmamızı asla istemez. Bir çocuk doğar. O çocuğun varlığında yetenekler vardır. Ama o çocuk büyüdükçe eğitim görmesi, gelişmesi gerekir. Bir doktora havadan doktorluk inmiyor. Onun uzun yıllar okuması, eğitim görmesi, emek vermesi gerekiyor. Daha basit bir örnek vereyim. Müzik benim çocukluğumdan beri bir hobimdi. Yani bir müzik yeteneğim vardı. Rab'be gelince bu yeteneğimi daha da geliştirip Rabbin hizmeti için kullanmaya başladım. Uzun yıllardır ki Rabbin sözünü öğretiyorum. Bu yorumlama, öğretme, Rabbin sözünü paylaşma havadan zembille inmedi bana. Önce uzun uzun yıllar eğitim aldım, okudum. Bu öğrendiklerini Rabbin eline veriyorsun ya da Kutsal Ruh'un denetimine bırakıyorsun. Bunu samimi olarak yapınca da Kutsal Ruh o armağanı kendi hizmeti, o yeteneği kendi hizmeti yüceliği için kullanır. Bu nedenle ben sürekli olarak kardeşlere okumaları, kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söylüyorum. Birçok kardeş tanıyorum ki onların yetenekleri ellerinde. Örneğin marangozluğu öğrendiler. Sonra da bu yeteneklerini Rabbin kilisesi için kullanmaktalar. Bu harikadır. Daha sonra da göreceğimiz gibi herkeste aynı yetenek yok ama herkeste bir ya da iki, üç yetenek vardır. Her inanlının diyor Pavlus, herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor. Yunanca'da herkes için kullanılan sözcük erkek ya da kadın, kız ya da erkek çocuk anlamına gelen antropostur. Kim olduğunuzun bir önemi yoktur. Eğer Tanrı'nın çocuklarından biriyseniz bir armağanınız vardır demektir. İmanlılar bedenine, bedenin bir üyesi olarak yerleştirilmişsiniz ve Mesih'in bedeninin bir üyesi olarak işlev görmeniz gerekmektedir. Herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor. Armağanın amacı nedir? Kiliseyi, imanlılar bedenini bina etmektir. İmanlıları bina etmektir. Bencil bir şekilde kullanılmamalı. Diğer imanlılara ruhsal yardımda bulunmak için kullanılmalıdır. İşte armağanın amacı, hedefi budur. Bir sonraki yayınımızda kaldığım yerden devam edeceğim.